Ayrım 49, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 439. Atatürk sinirlendi. Atatürk, Amerikalı gazeteci Clarence K. Strait'in kendisini ziyareti esnasında Ermenilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının gerekçelerini sorması üzerine sinirlenerek şu cevabı verdi. Düşmanca ithamda bulunanların sürdürdükleri büyük mübalağalar dışında Ermenilerin tehciri meselesi aslında şuna dayanmaktadır. Rus ordusu 1915'te bize karşı büyük taarruzunu başlattığı sırada o zaman Çarlık'ın hizmetinde bulunan Taşnak Komitesi askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni ahalisini isyan ettirmişti. Düşmanın sayı ve malzeme üstünlüğü karşısında geri çekilmeye mecbur kaldığımız için kendimizi daima iki ateş arasında kalmış gibi görüyorduk. İkmal ve yaralı konvoylarımız acımasız bir şekilde katlediliyor, gerimizdeki köprüler ve yollar tahrip ediliyor ve Türk köylerinde terör hüküm sürdürülüyordu. Bu cinayetleri işleten saflarına eli silah tutabilen bütün Ermenileri katan çeteler, silah, cephane ve iaşe ikmallerini bazı büyük devletlerin daha sulh zamanından itibaren kendilerine kapitülasyonların bahşettiği dokunulmazlıklardan istifade ve bu maksada matuf olarak büyük stoklar husule getirmeye muvaffak oldukları Ermeni köylerinde yapıyorlardı. İngilizlerin sulh zamanında ve harp sahasından uzak olarak İrlanda'ya reva gördüğü muameleye hemen hemen kayıtsız bir şekilde bakan dünya efkarı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz. Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine tehcir edilmiş olanlar hayattadır. Ve bunlardan ekserisi, şayet İtilaf devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasaydı, evlerine dönmüş olurlardı. Atatürk sinirlenmekte haksız mı? Osmanlı soykırımcı ise Rumlara, Yahudilere, Ermeni, Katoliklere, Latinlere, Süryanilere, Keldanilere, Jakobilere, Maronilere, Samiriyelilere, Nasturilere, Yezidilere, Çingenelere, Dürzilere, Kazaklara, Bulgarlara, Sırplara, Araplara, Ulahlara ve diğerlerine dokunmadı. Uzattık ama bir iki söz etmem lazım. Osmanlı'nın soykırım yapmadığını biz cumhuriyetçiler büyük bir mücadeleyle savunurken sözde Osmanlıcıların neden iç sesi çıkmıyor? Neden soykırım yalanı üzerinde solcular, sosyalistler mücadele verirken diğerlerinin pek sesi çıkmıyor? Dün de böyleydi. Üçüncü Komünist Enternasyonel'e bağlı Doğu Halkları Propaganda ve Harekat Konseyi'nin hazırladığı Kızıl Kitap, emperyalist İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı'nda psikolojik savaş amaçlı yayımladıkları Mavi Kitap'ın tüm yalanlarını yerle bir etti. Taşnak çetelerinin Kars, Ardahan ve Iğdır bölgelerinden Müslüman nüfusa karşı giriştikleri vahşi katliamları gözler önüne serdi. Türkiye'de ise bakın ne oldu. Cezaevine attılar. 35 yaşındaydı. İngilizce, Almanca, Rusça ve Osmanlıca biliyordu. 10 yıldır Rusya devlet arşivlerinde Ermeni meselesi üzerine araştırmalar yaptı. Ermeni meselesi üzerine yazdığı kitaplar ve konuyla ilgili yayımladığı belgeler şunlar. Ermeni devlet adamı B.A. Borya'nın gözüyle Türk-Ermeni çatışması. Rus devlet arşivlerinden 150 belgede Ermeni meselesi. Rus Kafkas ordusu kurmay başkanı Tu General L.M. Bolhov-Vitinov. Ovanes Kaçaznuni, Taşnak Partisi'nin yapacağı bir şey yok. A.A. Lalayan, Taşnak Partisi'nin karşı devrimci rolü. Karibi, Ermeni iddialarına yanıt. S.G. Pirumyan, diasporadaki taşnaklar. Çarlık polis raporlarında taşnaklar. Adı Mehmet Perinçek, Ermeni soykırımı iddialarını çürüten en değerli akademisyenlerden. Cemaat Ergenekon kumpasıyla onu da Silivri zindanına attı ki meydan soykırımcılara kalsın. Osmanlı-Ermeni isyanlarını sürekli kışkırtan ülkelerin başında Çarlık Rusyası geliyordu. Mehmet Perinçek'e sordum, Ermeni meselesi hakkında Rus belgeleri ne diyor? Soru: Rus belgeleri Ermeni-Osmanlı ilişkisini nasıl değerlendiriyor? Yanıt: 15 senedir birçok farklı Rus devlet arşivinde bu konu üzerine çalıştım. Bu arşivler Ermeni meselesi açısından zengin kaynaklar sunuyor. Gerek Çarlık Rusya gerekse Sovyetler Birliği 1915 olaylarına öncesine ve sonrasına en yakından tanıklık eden devletlerdir. Çarlık arşiv belgelerine göre Ermeniler emperyalist devletlerin müdahalesine kadar Osmanlı'da iyi şartlarda yaşamışlar, özellikle Osmanlı Devleti tarafından desteklenmiş ve korunmuşlardır. Çarlık yetkililerinin yazışmaları göstermektedir ki Osmanlı Ermenilerinin yaşam koşulları Rusya Ermenilerine oranla daha iyidir. Osmanlı hakim sınıfları açısından sömürüde milli ayrım asla söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla Ermenilerin yaşadıkları sorunlar bir Türk'ün yaşadığından farklı değildir. Soru: Rusya belgeleri 1915'e Kırım mı yoksa soykırım mı diyor? Yanıt: Belgeler soykırım değil, karşılıklı kırımın yaşandığını, bu karşılıklı kırımın batılı emperyalist devletler ve Çarlık Rusyası tarafından kışkırtıldığını, buna karşılık Osmanlı'nın bir vatan savunması verdiğini, hukuki tabirle meşru müdafaa eylemi içinde bulunduğunu ispatlıyor. Biliyorsunuz tehcir kararı ve uygulaması savaş önlemidir. Bu önlem teamülü hukukun unsurudur. Bugün Cenevre Sözleşmelerine ek 2. protokolün 17. maddesinde tedvin edilmiştir. Rus belgelerinde Osmanlı'yı işgal planları çerçevesinde Ermenilere iki görev yüklenildiği görülmektedir. Birincisi, Ermeniler cephe gerisinde ayaklanma çıkararak Osmanlı ordusunu zaafa uğratacaktır. İkincisi ise Ermeni gönüllü birlikleri yoluyla Osmanlı ordusunun savunma hattını yırtarak Rus işgalini kolaylaştırmaktır. Bu temelde Rus ve Ermeni yetkililerin yazdığı sayısız rapor vardır. Her iki görevin yerine getirilmesinde Osmanlı Ermenileri aktif rol oynamıştır. Mesele birkaç taşnağın işinden ibaret değildir. Geniş Ermeni kitleleri gönüllü birliklerin oluşturulmasında ve ayaklanmaların çıkartılmasında yer almıştır. Arşivler Çarlık ordularına hizmet etmek ve gönüllü birliklerde Türklere karşı savaşmak için Osmanlı Ermenilerinin Rus yetkililere başvurularıyla doludur. Diğer taraftan Çarlık generallerinin ve subaylarının yazdığı yüzlerce rapor ve Çarlık askeri mahkemelerinin yüzlerce tutanağı ve kararları göstermektedir ki, 1. Dünya Savaşı sırasında işgal edilen bölgelerde Ermeni gönüllü birlikleri Müslüman halka karşı vahşi katliamlara girişmiş ve mallarını yağmalamıştır. Belgelere göre bunlar sistematik bir biçimde yapılmıştır ve ırkçı nefrete dayanmıştır. Ermeni çetelerini kullanan Rus komutanları bile bu vahşet karşısında dehşete kapılmıştır. Birçok Ermeni subay ve askeri bu nedenle Rus askeri mahkemelerinde yargılanmış ve idam cezasına çarptırılmıştır. Bu katliamların ve yağmaların tehcirden önce başlaması da ayrıca önem taşımaktadır. Soru: Bolşevikler konuya nasıl yaklaşıyor? Yanıt: Lenin ve Stalin'in el yazısı metinleri var, gizli yazışmalar, politbüro raporları vesaire. Bir trajedi yaşanmış tabii ama tek taraflı değil. Bu trajedinin sorumlularını ise Ermenileri kullanma politikası güden emperyalist devletler ve onların planlarına alet olan taşnaklar olarak değerlendiriyorlar. Türk ordusu ile Kızıl Ordu arasında taşnaklara karşı yapılan işbirliğine dair belgeler de önemli. Ortak operasyonlar düzenleniyor. Soru: Erdoğan hükümetinin Ermeni açılımı bu tabloda nereye oturuyor? Yanıt: Türkiye-Ermenistan sınırının açılması planı ABD projesiydi. ABD Ermenistan'ı Rusya'dan kopararak Türkiye üzerinden Washington'a bağlamak istiyor. Birkaç sene önce Türkiye'de ortaya konan Ermeni açılımı ve ardından imzalanan Türk-Ermeni protokolünün altında yatan gerçek buydu. Erdoğan bu açılımı ve protokolleri Türk halkından ciddi tepki gelince hayata geçiremedi. Soru: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Doğu Perinçek'in başvurusunu soykırım yoktur diye değerlendirebilir miyiz? Yanıt: AİHM 1915 olaylarından tarihsel ve hukuki olarak BM'nin 1948'e tanımladığı soykırım kavramından ve Nazilerin Yahudilere uyguladığı soykırımdan farklı olduğunu net bir şekilde izah etti. Böylece hukuki kavram olan soykırım üzerine tartışmalar da gerçek bir zemine oturmuş oluyor. Bu karar sözde soykırımla ilgili tartışmaların siyasete alet edilmesinin önüne geçebilecek imkanlar sunuyor. Avrupa parlamentolarında alınan soykırım kararlarının geçersizliği tescilleniyor. En önemlisi bu karar bir emsal niteliğindedir ve ilgili uluslararası sözleşmenin altında imzası bulunan bütün devletleri bağlamaktadır. Dipnot: Doğu Perinçek İsviçre'de 2005 yılında verdiği konferanslarda Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır demesi üzerine bu ülke yargısınca ırkçı ayrımcılık gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Perinçek kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. AİHM 2. dairesi kararında ifade özgürlüğü vurgusu yaparak İsviçre'yi haksız buldu. Ancak İsviçre bu karara itiraz ederek davayı büyük daireye taşımıştı. AİHM'nin temyiz organı olarak görev yapan büyük dairenin ilk duruşmasında bulunması için Perinçek'in Ergenekon davası kapsamında yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Büyük daire AİHM 2. dairesinin verdiği hükme uydu ve soykırımı inkarın cezalandırılmasının ifade özgürlüğü ihlali olduğunu teyit etti. Eklemeliyim, Perinçek ve bir uçak dolusu yurtsever Strasbourg'daki bu davaya ceplerinden para ödeyerek giderken AKP yandaş avukatlara ABD'de lobi yapsın diye milyon dolarlar ödedi. Soru: Ergenekon davası çerçevesinde tutuklanmanızla bu çalışmalarınız arasında bağ kuruluyor. Yanıt: Şaka değil. Gerçekten iddianamede Ermeni meselesiyle ilgili çalışmalarım bu konuda milli hassasiyetleri kullanarak sözde Ergenekon terör örgütü adına faaliyet yürütmek ve propagandasını yapmak olarak değerlendirilmişti. Sempozyumlara sunduğum tebliğler, Dışişleri Bakanlığı ile yaptığım telefon görüşmeleri suç delili olarak yer aldı. Dipnot: Fethullah Gülen ABD'de konuştu. Ulusalcı dalgayı aşacağız. 16 Ekim 2005 Yeni Aktüel. Ardından AB kararı çıktı. Talat Paşa komitesini dağıtın. Sonunda Ergenekon süreci başlatıldı ve Ermeni soykırımı iddialarına karşı mücadele veren Talat Paşa komitesi terör kapsamına sokuldu. Düşünüyorum da Fethullah Gülen bugün kavgalı olduğu Latif Erdoğan'a yazdırdığı Küçük Dünyam adlı kitapta Ermeni tehcirinin yaşandığı 1915'te dedesi Şamil Ağa'nın tüm aileyi alarak Erzurum Pasinler Korucuk Köyü'nden Yozgat Yerköy'e kaçtıklarını anlattı. Erzurum'da tehcir 14 Haziran 1915'te başladı. Kasım ayında Rusların Erzurum istikametine ilerlemeleriyle birlikte bilhassa Pasinler, Köprüköy ve Azap gibi yerlerden göçler başladı. Erzurum'daki 673.297 Müslüman nüfustan 448.607 kişi Ruslardan ve Ermeni cinayetlerinden korkup iç bölgelere kaçtı. Resmi belgelere göre Erzurum'da 9.563 Müslüman Taşnak Ermeni çeteleri tarafından şehit edildi. Demem o ki ailesinin zorunlu göçünde yaşadıklarını bilen Fethullah Gülen, Talat Paşa Komitesi üyesi olması gerekirken o günlerden neden ulusalcı dalgayı aşacağız diye demeç verip soykırım yoktur diyenleri kumpasla zindana attırdı. Anadolu'da her evde bir sır var. Sadece Mehmet Perinçek değil, dünyada Ermeni soykırımı yoktur diyenlerin başına neler getirilmedi ki? İşte biri. Haydat. Adı Bernard Lewis, bugün 99 yaşında. Orta Doğu ve İslam tarihi konusunda yaşayan en önemli İngiliz tarihçilerden biri. Yaşadığı yüzyılın tanığı bir tarihçi. Otobiyografik çalışması olan Tarih Notları, bir Orta Doğu tarihçisinin notları Arkadaş Yayın Evi kitabında şunu yazdı. Tarih 18 Kasım 1993. Bernard Lewis, Fransız Le Monde gazetesine Türkler Ermeni soykırımı yapmamıştır dedi. Ermenilere doğrudan yönelik bir kin duygusu oluşturma ya da Avrupa'daki Yahudi düşmanlığıyla mukayese edilebilecek iblisleştirme kumpanyası olmamıştır. Ermeni tehciri tüm ülkeyi içine almamıştır. Türkler kendilerine yapılana oranla nispetsiz de olsa Ermenilere karşı durup dururken eylem yapmamıştır. Bununla birlikte Osmanlı hükümetinin Ermeni milletini toptan yok etmeyi amaçlayan bir kararının ya da planının varlığına ilişkin ciddi hiçbir delil veya belge mevcut değildir. Bernard Lewis ve Lamont hakkında Özgürlüğün Mabedi Fransa'da ikisi ceza, ikisi de kamu davası olmak üzere 4 dava açıldı. Mahkeme 3 suçlamayı düşürdü. Ancak Lewis hakkındaki kamu davasını kabul etti. Ve mahkeme bakın ne dedi? Bilim adamının ifade özgürlüğünü kullanırken tanıkları veya toplumda oluşmuş kanaatleri nazarı itibara alma zorunluluğu vardır. Yuh artık! Bu nedenle Fransa'da yayımlanan Quid ansiklopedisi soykırım konusunda Türk tarafının görüşünü de yazdığı için mahkum ettirildi. Tarihçi Lewis karar üzerine şöyle diyecekti. Bütün bir ulusu soykırım yapmakla suçlayarak ya da Ermeni gerillalar tarafından Türk, Kürt ve diğer Müslüman köylülerin katledilmesini inkar ederek veya onaylayarak Türklerin duygularını incitmeyle ilgili bir sınırlama yoktu. Tarihçi Lewis iyi kurtulmuştu. Bakın kimlere neler yaptılar ve bu teröristleri nasıl kutsadılar. 1972 yılı Ekim ayı başı, Türkiye'nin Los Angeles konsolosluğuna gelen ve İran asıllı olduğunu, adının Gurk Yaniki olduğunu söyleyen bir Amerikan vatandaşı, elinde Osmanlı sarayından kaçırılmış tarihi bir tablo ile imzalı bir hatıra banknot bulunduğunu belirterek bunları Türkiye'ye bağışlamak istediğini söyledi. Başkonsolos Mehmet Baydar Ankara ile yazışmalar yaptı, Ankara bağışı kabul etti. Tarih 27 Ocak 1973. Başkonsolos Mehmet Baydar yardımcısı Bahadır Demir'i de yanına alarak Santa Barbara şehri Biltmore Oteli'ne gitti. 34 no'lu odada Gurk Yaniki ile buluşup emanetleri alacaklardı. Baydar ve Demir odaya girdikleri anda kurşunlara hedef oldu. Gurk Yaniki'nin gerçek adı Gurgen Mgrdiç Yanık yandı. Aslen Rus vatandaşıydı. 1915'in intikamı için cinayeti işledim dedi. Aslında suikast geliyorum demişti. 24 Nisan 1972'de bir grup Ermeni Türk konsolosluğuna saldırmış, kimi çalışanları tartaklamıştı. 29 Ekim 1972'de Mevlana ekibinin Los Angeles temsili Ermenilerin bombalarız tehdidiyle yapılamamıştı. 4 Kasım 1972'de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Bel Air Hotel'de düzenlenen balo Ermenilerin saldırısına uğramıştı. Hava gergindi ve ardından suikast geldi. İki diplomatımız şehit edildi. Katil Yanık Yan ömür boyu hapse mahkum edildi. Bitmedi. Adı George Dökmeciyan. Anadolu Ermenisiydi. Annesi Erzurumlu, babası Gaziantepliydi. 1900'lü yılların başında ABD'ye göçmüşlerdi. Dökmeciyan, Kaliforniya valisi seçildiğinde ilk icraatlarından biri soykırımı okulların müfredatına sokmak oldu. Los Angeles'taki Yahudi Soykırım Müzesi'ne valilik bütçesinden 5 milyon dolar bağışlayarak Ermeni soykırımının da müzede yer almasını sağladı. Ve Vali Dökmeciyan serbest bırakılırsam yine aynısını yaparım diyen Türk konsoloslarının katili Yanık Yan'ı affedip cezaevinden çıkardı. Hukuk mu dediniz? Adalet mi dediniz? Geçiniz. Mesele şu, haydat nedir hiç duydunuz mu? Megali idea gibi, Siyonizm gibi, diaspora Ermenilerinin büyük ülküsü. Haydat idealini hayata geçirmek için diasporanın 4T planı vardır. 1- Tanıtma, Ermenilere soykırım yapıldığı propagandasının yürütülmesidir. Ermeni teröristler Türk diplomatlarını, eşlerini, çocuklarını öldürerek sorunu dünya kamuoyu önüne getirdiler. 2- Tanınma, soykırım kampanyalarıyla dünya kamuoyu ve parlamentolarını ikna etmek ve özellikle de Türkiye'nin soykırımı resmen kabul etmesini sağlamaktır. Son dönemdeki Türkiye'deki faaliyetlerin amacı budur. TBMM'ye soykırımı kabul eden milletvekillerini sokma gayreti bu nedendedir. Selahattin Demirtaş'ın tarihi gerçeklere aykırı olduğunu bilmesine rağmen sırf Türk düşmanlığı nedeniyle soykırımı tanıması bu yüzdendir. Sonra sıra üçüncü maddeye gelecektir. 3. Tazminat. Soykırıma uğramış Ermeni mirasçılarına para ödenmesidir. tazminat olarak 104 milyar 544 milyon 260 bin 400 dolar istiyorlar. Dört toprak, işgal altındaki topraklarının iadesidir. İşte bu nedenle siz ne derseniz deyin, siz ne yazarsanız yazın, sadece kendi yalanlarına inanılmasını istiyorlar. Hiçbir bilimsel tartışma davetini kabul etmiyorlar. Türkiye ile Ermenistan tarihçileri komisyon kursun, Türk, Rus, İngiliz, Alman, Fransız, Ermeni, Alman arşivlerinde çalışmalar yapsınlar dersiniz, hemen reddederler. Yetmez, ABD üniversitelerindeki 69 tarihçi bildiri yayınlayarak Türkler soykırım yapmamıştır deyince bilim adamlarını tehdit ederler. Profesör Doktor Stanford Shaw'u ailesiyle Türkiye'ye göç etmek zorunda bırakırlar. Ermeni tarihçi L. Maraşlıyan'ı asistanıyla birlikte Ankara'daki Uluslararası Türk Tarihi Konferansı'na katılması üzerine yapmadıklarını bırakmazlar. Soykırım kitabı yazarak kurtuldu adamcağız. Evet, amaçları sadece bu dört aşamalı planı hayata geçirmektir. Türkiye devleti ise tüm bu olup biteni sadece seyretmektedir. Ama anlatacaklarım bitmedi. 49. ayrımın sonu. Sayfa 446.